Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihin'den Nasihat bölümündeki hadis-i şerifleri okuyoruz. An Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh gâle bâya'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikamet-i salâh ve ite-i zekâ ve nushi li kulli müslimin. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazı tam olarak kılmak, zekatı hakkıyla vermek, her Müslümana nasihat etmek, dürüst davranmak üzere biat ettim. Müslümanlara karşı dürüst olmak üzere biat ettim diyor. Peygamberimiz demek ki böyle söz almış sahabeden. Burada İslam'da farz kılınan ibadetlerden sadece namaz ve zekat biat esnasında söz konusu edilmiştir. Bunun sebebi bedeni ibadetlerin en önemlisinin namaz, mali ibadetlerin en önemlisinin zekat olmasıdır. Bunlar başı çektiği için temsil. Bu ikisi bedeni ve mali ibadetlerin esasıdır. Ayrıca kelime-i şehadetten sonra başta gelen iki temeldir. Oruç da namaz gibi bir bedeni ibadet olup sadece senede bir ay olmak üzere Ramazan'da farzdır. Namazın günde 5 vakit farz oluşu onun önemini artırmaktadır. Burada zikredilmeyen hac ibadeti ise hem mali hem bedeni ibadet sayılır. Hac insana ömrü boyunca bir defa farzdır. Zekat ise her sene maldan verilmesi gereken miktar olup her yıl tekrar eden bir farzdır. Bu sebeple bir mali ibadet olarak zekat haçtan daha önceliklidir. Nasihat ise samimiyet demektir. Bütün insanlara karşı samimi olmak, onların hayrını, iyiliğini istemek, onların hoşlanmayacağı şeyi onlar hakkında düşünmemek, yapmamak ve söylememektir. Dürüst, içi dışı bir insan olmaktır. Hadisten öğrendiklerimiz, ibadetler Müslümanın hayatında önemli bir yer tutar. Devlet başkanı biat esnasında ibadet etme şartını arayabilir, hatta öne geçirebilir. 2. Nasihat dinin önemli emirlerinden biridir. Peygamberimiz sahabeden biat alırken nasihatkar olma, yani Müslümanlara karşı samimi, gönülden ve hayırlı davranma şartını da aramıştır. Diğer hadis-i şerif, An Enes'in radiyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Çok önemli hadislerden birisi. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek manada mümin olamaz. Kendini başkalarının yerine koyacaksın. Acaba ben onun yerinde olsam nasıl isterdim diye hep öyle düşüneceksin. Hadisimiz müminler arasındaki kardeşlik duygularının ne kadar ileri seviyede bulunması gerektiğinin bir semboldür. Gerçek mümin kendisi için arzu ettiği iyilik ve hayrı din kardeşi için de aynen arzu eder ve ona karşı bir haset, çekememezlik duygusu içinde olmaz. Benim güzel bir evim varsa onun da olsun, benim güzel bir arabam varsa onun da olsun. Ben işte şöyle bir rahatlık istiyorum, kardeşim için de bu olsun. Hep başkalar için de aynı şey istemek. Veya ben şöyle bir sıkıntı çekmek istemiyorum, o zaman başkası da bu sıkıntı çekmesin. Değil mi? Mesela trafikte giderken işte başkaları önüme geçmesini istemiyorum. Ben geri kalıyorum, geç kalıyorum. O zaman ben de başkasının önüne geçmeyeyim. Biz hadiste geçen mümin olmaz karşılığındaki lafzı gerçek anlamda iman etmiş olmaz şeklinde mahiyetine uygun tarzda tercüme ettik. Çünkü kastedilen budur. Şöyle ki falan kimse insan değildir dediğimizde onun insanlıktan çıktığını kastetmediğimiz, sadece insani vasıflarının noksan olduğunu anlatmak istediğimiz gibi kendisinde bu vasıf bulunmayan kimse mümin değildir demek de o iman dairesi dışına çıkar anlamına gelmez. Fasık mümindir, günahkardır, eksiklidir, kusurludur. Nitekim bu hadisin bir rivayetine kul gerçek imana ulaşamaz şeklindedir. Buradaki gerçek imandan maksat imanın kemalidir. Müminin din kardeşinde de bulunmasını istediği şey hayırlı bir nimet cinsinden olmalıdır. Yoksa kendi başına gelen bir belayı, bir kötülüğü din kardeşi için arzu etmek asla caiz değildir. Bazı günahkar insanlar vardır mesela. Kendisi günah işliyor ama bu psikolojik baskıdan kurtulmak için başkaları da aynı şeyi yapsın da hep beraber bunu yapalım. Böylece biraz baskı azalsın isteyen insanlar var mesela. İşte Müslümanlar, kadınlara başörtü kapalı kadınlar, bunlar da başörtülerini çıkarsınlar diyen Müslüman kadınlar var. Böyle bir şey istenmez. Hadisin bir rivayetinde istenen şeyin hayır olması gerektiği tasrih edilmiştir, açıkça söylenmiştir. Muhtelif vesilelerle belirtildiği gibi hayır Allah'a itaatin her çeşidini, dünya ve ahiretle ilgili her meşru işi içine alan bir kelimedir. Hayır. Geniş kapsamlı bir kelime. Hadisten anlamamız gereken bir başka mühim husus şudur. Kişinin kendi nefsi için dilediği bir şeyin aynısının, yani o şeyin bizzat kendisinin din kardeşine verilmesini arzu etmesi değil, bir benzerinin ona da nasip olmasını dilemezdir. O da iyi olsun. Yani kimse hakkında kötü düşünmemek. Çünkü bir şeyin bir tek olan aslı iki kişide bulunmaz. O halde kendi elinde bulunan nimet ondan alınmadan veya noksanlaşmadan din kardeşine de böyle bir nimetin verilmesini istemek kastedilmektedir. Bu ise gerçek müminlerin gösterebileceği bir olgunluktur. Müminin kendisi için kötü gördüğü şeyleri din kardeşi için de kötü görmesi aynı şekilde imanın kemalindendir. Bu maddi de olabilir, manevi de. Birisinin maddi olarak bir iyiliğe kavuştuğunu duyup da insan kıskanırsa çok kötü bir şey bu. Veya manevi olarak ya bir insan güzelleşmiş, ahlakı çok güzel olmuş veya bir makam elde etmiş veya birileri ona iltifat etmiş, birileri ona sevgi göstermiş, ona teveccüh etmiş. Bunu duyunca da insan hemen haset ederse bu da kötü bir şey. Onun için bir insan, yani en kamil insanlardan birisi, en büyük sevaplardan birisi bir mümin kardeşinin maddi veya manevi bir nimete nail olduğunu duyunca sevinmektir. Bunu yapabilmek zor bir iş ama yapmamız lazım. Hadisin bizzat kendisi ve bu vesileyle açıklanan hususlar birer iyilik ve hayır oldukları için nasihat kapsamına girerler. Hadisten öğrendiklerimiz, kamil iman sahibi olanlar kendileri için arzu ettikleri şeyleri din kardeşleri için de arzu ederler. Kişinin din kardeşi için arzu ettiği şey iyilik ve hayır cinsinden olmalıdır. Ben battım, o da batsın, ben günah işledim, o da günah işlesin değil. Din kardeşimizde olmasını istediğimiz şey sahip olduğumuzun bizzat kendisi değil bir benzeridir. Müminler için hayır istemek dinde nasihatten sayılır. Ed-dinu en-nasihatu, yani dinin nasihat olması, samimiyet olması, ihlas olması hakikaten çok önemli. Herkesin istediği bu. Samimi insanlar yetiştirmek, hayırsever insanlar yetiştirmek, herkesin hayrını isteyen insanlar yetiştirmek. Eğitim sistemi buna göre olması lazım. Ancak tabii ki müfsit insanlar, fesatçı insanlar her zaman devrededir. Onlar kendileri bozuk olduğu için iyi insan yetişmesini istemezler. Bozuk insanların yetişmesini isterler. İnsanlar bozmak isterler. Ona göre müfredat değişikliği yapmak isterler. Kendi fasit, bozuk fikirlerinin insanlara aşılanmasını isterler. Bir mücadeledir. Devam eder, gider. Bu bitmez bu mücadele. Müslümana düşen de bu mücadelede yılmadan, bıkmadan devam etmektir. Allah için mücadele etmektir. İyilerin çoğalması, iyiliklerin çoğalması için çalışmaktır. Şimdi de bunun bir gereği olarak, bu çalışmanın bir gereği olarak emri bil maruf nehyi anil münker, iyiliği emir, kötülükten nehi bölümüne geldik. Bu çok önemli bir esas. Hakikaten çok eksik kaldığımız, yapamadığımız, yapmamız gereken, yapmayınca vebali de büyük olan, yapmayınca toplumun bozulduğu, hepimizin fatura ödediği bir vazifemiz. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Estağfirullah. Vel tekum minkum ümmetun yed'ûne ilel hayri ve ye'muruna bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve ulaike humul muflihun. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha ermiş kişilerdir. Riyaz-ı Salihin'in müellifi İmam Nevevi bu eserde o kadar güzel ve hassas bir usul takip etmiştir ki, okuyucu eserin kitap ve bab başlıklarını iyice düşünmek, mahiyetini güzelce anlamakla onlardan sonra getirilen ayet ve hadislerin muhtevasını daha derinlemesine kavrayabilir. Burada da nasihattan sonra bu konunun getirilmesi çok anlamlıdır. Samimi olacaksın. Başkalarına da bu samimiyeti yayacaksın. Neden nasihat ve nasıl nasihat? Sorularının cevabı bu kısımdır. Çünkü el-emru bil-ma'ruf ve nehy-el-münker dinin temellerindendir ve insanın diğerlerine karşı samimi olduğunu gösterir. Onların iyiliğini istiyorsan onlara iyilikleri öğret. Nasihatta asıl olan bunlar olduğunu daha önce açıklamıştık. Şimdi maruf ve münkerin ne olduğunu etraflıca öğrenmiş olalım. Marufa emretmek, öğretmek nedir? Daha önce açıklamasına geniş yer verdiğimiz hayır, din veya dünya ile ilgili bir iyiliği ihtiva eden her şeydir. Hayır, iyilik geniş manada. Yani tevhid akidesine, İslam'a uygun olan her söz, her iş ve her davranış hayırdır. Dilimize iyiliği emir, kötülükten nehi diye aktarabileceğimiz el-emru bil-ma'ruf ve nehi an-münker hayrın mühim kısmını teşkil eder. Maruf, İslam'ın iyi olarak kabul ettiği ve Allah'a itaatin içinde saydığı her şeydir. Örf, arafe, iyi bilinen, tanınan, kabul edilen. Münker ise bunun zıttı olup, münker, nekir, nekre, tanınmayan, kabul edilmeyen, yadırganan, hoşlanılmayan, ruhun tanımadığı, kabul etmediği şey. Bunun emin marufun zıttıdır. İslam'ın iyi saymadığı, dinin emirlerine aykırı bulduğu ve Allah'a karşı masiyet olarak gördüğü şeylerdir. Marufun ve münkerin ölçüsü bunların Kur'an ve sünnetle belirlenmiş olmasıdır. Başka bir ölçüyle bunları tayin ve tespite yönelmek nefsiliğe, heva ve hevese uymak olur. Bunun bir sonu yoktur. Neticesi ise tefrikadır. Nitekim bir sonraki ayet bunu açıklığa kavuşturmaktadır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa düşüp ihtilaf edenler gibi olmayın. İhtilafa düşmeyin. Delilimiz ortada, Kur'an'ımız ortada. Bunu ilmi olarak ama Kur'an'da herkes hevasına göre anlamaması gerekir. Bugün düşmanın en büyük hilelerinden birisi bu. İçimizden bazı adamları kiralıyor, satın alıyor. Onlar da din adamıyız biz diyerek da bunun titilini de elde etmiş oluyorlar. İlahiyatta profesör. Başlıyor konuşmaya. İşte dini kendine göre, Kur'an'ı kendine göre yanlış bir şekilde tevil ederek zihinleri bulandırıyor, tefrikaya yol açıyor. Onun için Müslümanlar samimi, ihlaslı, sağlam ilim adamları yetiştirecek. Meydanı bunlara boş bırakmayacak. İşte onlar, evet onlar için büyük bir azap vardır. Cenab-ı Hak ihtilafa düşenler için azap vardır diyor. Maruf-ı emir ve münkerde nehi vazifesi Müslümanlar üzerine bir farzdır. Bunun farziyeti kitap ve sünnetle sabittir. Cenab-ı Hak emrediyor. Aynı zamanda bu farz İslam'ın en büyük farzlarından biri ve dinin temelidir. İslam nizamı bu sayede kemale erer ve yücelir. Şu kadar var ki bu vazifeyi yerine getirecek bir grup teşekkülü farz-ı kifayedir. İslam ümmeti bu vazifeyi yerine getirecek bir cemaat yetiştirmek mecburiyetindedir. Bu yerine getirilmediği takdirde bütün ümmet mesuliyetten kurtulamaz. Yani herkes din alimi olamaz. Herkes dini anlatamaz. Herkes güzellikleri anlatamaz. Bununla ilgili bir grup yetiştirilir. İşte niçin burs verir Müslümanlar? Zengin Müslümanlar burs verir aman derler. Bu çocuk okusun. Dinimizi öğrensin, dini anlatsın diye bir grup yetiştirilir. Ondan sonra onlar bu vazifeyi yaparken diğer insanlar da ticaretini yapar. Yani şahsi ibadetlerini yaptıktan sonra ticaretine devam eder. Yoksa herkes aynı işi yapamaz. Maruf-ı emir ve münkerde nehi vazifesini yerine getirecek olanlar öncelikle İslam'ı iyi bilen alimlerdir. O halde ümmetin her sahada alimler yetiştirmesi gerekir. Daha önce de ifade edildiği gibi ümmet olabilmenin ilk esası bir imamın, bir liderin önderliğinde hükmî şahsiyete kavuşmaktır. Şayet bu yoksa Müslümanlar öncelikle onu yerine getirmekle mükelleftirler. Bir lider etrafına toplanıp sonra alimini yetiştirmek, siyasetçisini yetiştirmek, sosyoloğunu yetiştirmek, matematikçisini yetiştirmek, her alanda alim yetiştirmek, ticaretini yapmak, ziraatını yapmak, bir ümmet her şeyi kendisi yapıp başarması gerekir. Alimlerin veya en faziletli kabul ettikleri kişilerin önderliğinde cemaat olma şuurunu geliştirirler. Bu faaliyetin yapılması ve ümmet olma azmi içinde bulunması bile marufu emir ve münkerden nehyin içine girer. Yani bir manada herkes ferdi Müslüman kalamaz, mutlaka İslam cemaatinin bir uzvu olmak zorundadır. Sana ne, sen ne karışıyorsun, sen karışamazsın, ben istediğimi yaparım gibi şeyler yoktur İslam toplumunda. Güzel, doğruyu bilen insanlar diğer bilmeyenlere doğruyu, nasihatı güzel bir üslupla anlatırlar. O da kabul etmek durumundadır. İnsafla, yoksa bana karışma, bana kimse karışamaz gibi böyle bir hoyratlık içerisinde olamaz. Hiçbir Müslümanın bu düşünceye ve faaliyete karşı olmaması gerekir. Çünkü buna karşı oluş, marufun yanında yer almak değil, münkere yardım etmektir. Bugün bu da çoğaldı hakikaten. Kimseye bir şey söylenemez hale geldi. İnsanlar bir şey söylesen, işte kıyafetime karışma, özel hayatıma karışma, fikir özgürlüğüm var, istediğimi söylerim, istediğimi yaparım. Bunlar doğru şeyler değil. Doğru neyse onu yapmak lazım. Yoksa ben istediğimi yaparım, İstediğimi söylerim değil, doğru neyse onu yapmam, doğru neyse onu söylemem gerekir demek lazım. Halbuki Allah Teala şöyle buyuruyor: münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emreder, iyilikten men ederler. Bunlar da bol miktarda var. Müminlerin bu yöndeki nitelikleri ise şöyle anlatılır: İnanan erkekler ve kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Yani veli ne demek? Biri sorumlu olan demek, değil mi? Koruması altında bulunduran, koruyan, gözeten. Müminler birbirlerini korur, gözetler. Birbirlerini düzeltir. Aman baktı yanlış yola gidiyor, sonunda zarar görecek, hemen onu baştan uyarır, ikaz eder. Böylece Allah Teala müminlerle münafıkların farkının marufu emir ve münkerden nehi konusunda ortaya çıktığını bize apaçık bildiriyor. Şu ayet-i kerime yeryüzüne İslam hükümran olunca İnananların nasıl davranmaları gerektiğini şüpheye düşmeyecek açıklıkta ifade ediyor. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine yeryüzüne iktidar verdiğimiz takdirde namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Müslüman bir yönetimin vazifelerinin başında iyiliği emir, kötülükten nehi gelir. Bunun anlamı, yeryüzüne iyilikleri yaymak, kötülükler ise engel olmaktır. Demek ki devlet vatandaşından sorumlu. Vatandaşın güzel bir eğitim almasından sorumlu. Vatandaşın dinini öğrenmesinden, yanlışların yanlışlığını öğrenmesinden sorumludur. Yani bugün öyle bir hal var ki haram olan, yanlış olan bir şeye yanlış diyemiyorsun. Fikir özgürlüğü varmış, özel hayat varmış. Ama artık devlet eliyle reklamını yapıp satmaya başlıyorsun. Yani kumar haram diyorsun, kumarı devlet eliyle yapmak durumunda kalıyorsun. İçki haramdı diyorsun, yok içkiye karışamazsın, özel hayatıma karışamazsın. İçkiyi devlet eliyle satıp dağıtmak durumu oluyor. Böyle karışık işler. Halbuki haram, kötü olan şey kötüdür ve bunun kötü olduğunu herkese söylemek, insanları bundan güzel uzak tutmaya çalışmak, bu tabi güzel bir üslupla, nasihatla ikna ederek, böyle bir zorbalığın bir faydası olmaz, aksine zarar olur zaten, gerekir. Ama bugün yanlışa yanlış demekte bile insan zorlanıyor. Kötüye kötü diyemiyorsun. Hemen linç etmeye kalkıyor kötü insanlar. Bunun için gerekli bütün müesseseleri kurmak yönetimin başta gelen vazifesidir. İyiliği emir ve kötülükte nehi vazifesi sadece bunun için hazırlanmış bir cemaate, yetişkin bir ekibe mi hastır, fertlerin bireysel olarak sorumlulukları yok mudur? Açıklamaya çalıştığımız Âl-i İmrân suresi 104. ayeti ümmete bir farz yüklemektedir. Bu ise iyiliği emir, kötülükten nehi ile ilgili bir cemaate bulunmasıdır. farz-ı kifaya. Çünkü ayette hepiniz böyle olunuz denilmemiş, sizden bir grup bir cemaat bulunsun denilmiştir. Şu kadar var ki bu konuyla ilgili yegane nas bu ayetten ibaret değildir. Bir kısmı aşağıda gelecek olan pek çok ayet ve onların yanında pek çok sahih hadis konumuzla ilgili başka hükümler de ortaya koymaktadır. Hemen ifade edelim ki iyiliği emir ve kötülükte nehi vazifesi bütün inananlar için umumi bir nitelik arz eder. Siz insanlara iyiliği emredip kötülüğü kendinizi unutuyor musunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemek Allah katında en sevilmeyen şeydir gibi ayetler toplumun her ferdinin iyiliği emir, kötülükten nehiyle vazifeli olduğuna delil teşkil eder. Şu kadar var ki cemaatin yapacağı veya yönetimin yapacağı vazifeler fertlerden beklenemez. Fert gücünün yettiği ölçüde sorumludur. Bu sorumluluk fertlerin bilgileri, vazifeleri ve toplum içindeki mevkilerine göre de farklılık arz eder. Hiç kimse kendini bu sorumluluğun dışında tutamaz. Her Müslüman ferdin gücü yettiği oranda iyiliği emir ve kötülükten nehi vazifesi yapması ve İslam'ı tebliğe katkıda bulunması farz-ı ayındır. Tabii ki bütün bunlar şer'i mükellefiyeti olan kadın ve erkekler içindir. Yani herkesin yapacağı farklı işler var. Devletin yapacağı işler var. Eğitim sisteminde ona göre bir müfredat hazırlamak gibi, kanunlar çıkarmak gibi. Ulemanın yani bu iş için emri bil maruf nehyan-ı münker için özel yetiştirmiş alimlerin yapacağı profesyonel işler var. Kitap yazmak, konuları açıklamak, fetva vermek gibi. Bir de diyelim ki bu işlerle bilgisi olmayan bir vatandaş ticaretle uğraşıyor. İşte gerektiğinde parasını veriyor. Böyle bir cemaat yetişsin diye, alimler yetişsin, İslam'ı tebliğ etsinler diye. Tamam benim vazifem bitti artık deyip de evinde çocuğuna yavrucuğum hadi namazını kıl demekten de artık kendini sorumsuz hissetmemesi lazım. Onun da yapacağı şey nedir? Tamam çıkıp insanların önüne bir şeyler anlatmak, fetva vermek değil ama o da kendi çevresinde ailesine, çoluk çocuğuna güzel örnek olarak namazı önce kendisi kılarak yavrum namazımızı kılalım. Dili döndüğünce onlara anlatabilecek bilgisi varsa anlatmak, yoksa bilgisi o zaman onları bir hocaya göndermek, onlara kitap almak, onlara bu dini öğretecek programlar, konuşmalar dinletmek, izletmek, bu da onun vazifesidir. Yani bu herkesin kendi durumuna göre yapacağı işler vardır. Hiç kimse ben şunu yaparım bunu tamamen yapmam diyemez. Derece derece herkesin yapacağı işler vardır kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızı da burada sona erdirmeden önce yine bir rivayet okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bakımı ve temizliği hususunda tavsiyelerde bulunur. Bilhassa koyun ve keçilerin üzerinde kir ve tozların temizlenmesini isterdi. Yani peygamberimizin merhameti ve nezaketini gösteren rivayetler. Hayvanları bile temiz tutun diyor. Sevade bin Rebi radıyallahu anh şu muhteşem incelik ve merhamet misalini naklediyor bize. Peygamber Efendimizin huzuru alilerine çıkıp bir şeyler istedim. Bana birkaç tane deve verilmesini emretti. İhtiyacı varmış. Buna diyor birkaç deve verin. 3 ile 10 arası artık ne kadar verdiyse bilmiyoruz. Sonra diyor bana şu tavsiyede bulundu. Evine döndüğün zaman hane halkına söyle hayvanlara iyi baksınlar. Yani aç bırakmasın, hayvana iyi baksın. Canlı çünkü. Yemlerini güzelce versinler. Yine onlara söyle tırnaklarını kessinler. Ki hayvanları sağarken memelerini incitip yaralamasınlar. Sağmal hayvan, deve demek ki sütünü sağarken tırnağı uzun olursa hayvanın memesini acıtabilir. Onun için tırnaklarını kessinler, hayvanları incitmesinler. Ne kadar incelik, hassasiyet, merhamet ve nezaket hakikaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunun sütünü sağmakta olan bir şahsa rastlamıştı. Ona ey filan hayvanı sağdığında yavrusu içinde süt bırak buyurdu. Hırsa kapılıp bütün sütü sağıp yavrusunu aç bırakma. Bu da Peygamber Efendimizin merhamet ve hassasiyetini gösteren güzel bir rivayet kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızı da burada sona erdirdik. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.